Sonra Aklı Podcast'te birazdan.
Ömrü hayatımda izledim en facia hakem serisiydi herhalde yani bu 3 maç boyunca. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani bir adamı sen 4 tane hücum faaliyle atmak falan yani hayırdır ya.
Hayır abi. Şeydeki gibi olur abi. Bu Teodosic'i alan siktiri bok İtalyan takımları falan verir bence.
Eğer burada adil bir şey olmadığını görüp bu ligde oynuyorsak abi aptalız bence. Yani düşünsene sen kişisel olarak böyle bir şey yapar mısın?
Herkes kendine gelsin yani. Bence bu sezon özellikle bu pandeminin hakemlere bu kadar büyük bir özgürlük alanı yaratmasının arkasında yatan ana neden taraftardan yoksun bir şekilde istedikleri gibi at koşturmaları.
Yani Euroleague de anasını satayım yani dünyanın en büyük organizasyonu mu yani?
Abi böyleyse biz neden böyle bir tiyatronun içindeyiz ki? Ben bunu sorgulamak istedim açıkçası.
Yani ne yani seyirci yok biz yani seyirci yok diye orada o zaman kessinler bitsinler diye bir mantık olamaz ki abi yani.
Ya at sana diyorsun ya evden sen atıyorsun adam oradan atmıyor.
Değil mi? Fransız var, Alman var. Var oğlu var anasını satayım. Yunan var. Sabah akşam ben herifi annemden fazla görüyorum abi.
Sinan çok naziksin. Melih'in geçirdiği en kötü sezon dedin. Melih sezon geçirdi mi abi?
O gelmedi ki gitsin.
Amerika'dan.
Taraflı Podcast'e hoş geldiniz. Sinan hoş geldin diyerek bölüme başlamak istiyorum. Nasılsın Sinan? Neden sattın bizi? Senin yüzünden Ceska'yı yenildik.
Hoş bulduk diyerek başlayalım. Bir süredir işte sizin bildiğiniz dinleyicilerimizin çok bilmediği bir takım sağlık problemleriyle uğraşıyordum bu malum. Bütün dünyanın cebelleşmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle ara vermiştim ama aslında arayı da vermek iyiymiş yani. Sağ olsun yani gerek kendi takımımız gerek CSK ve gerekse de bu programa ismini veren taraflı podcast olmasını sağlayan Euroleague'in güzide hakemleri sayesinde o serileri hiç izlemesek daha da iyiydi sanki ama yani o hakemler, hakemlerimiz, hakemlerinizin diye devam edesim geliyor. Birazdan uzun uzun değerlendireceğiz ama hakikaten yani ömrü hayatımda izledim en facia hakem serisiydi herhalde. Yani bu 3 maç boyunca hangi birisini daha çok eleştirsem bilemiyorum. Al birini vur öbürüne. Ya bundan daha beterini hatırladığım tek bir seri var. 96'daki finaldir yani. Orada da böyle saçma sapan hakem kararı resmen kupa el değiştirmiştik ki bizim de CSKA'da yaşadığımız geçmişteki facialar da göz önünde bulundurmak lazım. Rus mafyası var diyelim şimdilik devamını getiririz.
Hakemlerin diye nokta nokta gidecek bir bölüm olacak. Seriyi konuşalım o zaman Altuğ. Hakemler özelinde mi konuşmak istersin yoksa basketbol adına bir şeyler söylemek ister misin? Senden Sinan'a geçelim. Serileri konuştuktan sonra da bir sezon değerlendirmesi yapalım.
Peki o zaman ben hani birazcık işin basketbol tarafına değineyim. Yani aslında çok da değinemiyoruz işte bu hakem mevzuları yüzünden ama genel olarak hani 3. maça baktığımız zaman şu fark vardı. İlk 2 maçta ya ben açıkçası Veseli geldiği için bayağı ümitliydim bu maç işin gerçeği. Yani bizim tarafımıza doğru maçın döneceğini, serinin döneceğini inananlardandım. Veseli'nin olması zaten hani yine ilk çeyrekte hemen farkını gösterdi ama işte bu ikinci çeyreğin başıyla birlikte bu hakem kararları vesaire Veseli'nin atılması ile başlayan süreç sonucu maç zaten gitti. Yani burada tek bir fark şu olabilir belki. Hani ilk iki maçta Veseli yoktu ama yani son çeyreğe kadar hep getirmiştik maçları Veselisiz. Şimdi Veseli vardı. Eyvallah. Tamam atıldı. Hakem attı kararıyla. Ona da eyvallah. Tabii bu takımı da çok düşürdü. O ayrı mevzu. Onu ayrıca konuşacağız ama ya bu sefer ilk iki maçtaki direnç hiç yoktu yani. Tabii Veseli'nin atılmış olması da demotive etti takım yani. O da bir etken muhakkak ama ilk iki maçta son çeyreğe kadar götürdüğümüz maçı bu sefer ya ilk çeyreğin sonunda kaybettik gibi bir durum oldu. Hani benim en çok akılda kalan hani maç bazında aklımda kalan şey o.
Orada galiba altı şey oldu değil mi? Yani ilk iki maçta Veseli yok diye zaten onun olmadığı bir oyun planımız vardı. Ama üçüncü maç tamamen Veseli üzerine kuruluydu. O çıktığı zaman Erdem Can iyi reaksiyon veremedi. Haklı
yani
olarak.
Evet ben de onu çok sezdim yani. Yani sanki Veseli o maç bütün maç olacak ve bütün kurgu onun üzerine kurulmuş gibi. Böyle sanki çok bir B planı yok gibi geldi. Ya hoş tabii adamın eli de kısa yani hani çok böyle fazla seçenek diyor haliyle işte o eksik oyuncular vesaire işte sakatlıktan yeni dönenler falan filan derken ama çok fazla böyle şeysiz kaldık yani B plansız kaldık gibi oldu ve maçta hemen kopu verdi.
geçen yıllar Sinan şey oluyordu fix. Hani 3. çeyrek Fenerbahçe Beko'nun 3. çeyreğini izlemek işte sanat eseri gibi falan derken, ama Ceska serileriyle başlayarak 3. çeyrekler bir garip gitmeye başladı. Gerçi ilk 2 maç bayağı iyiydik de son maç fena oldu.
Abi ya ben açıkçası 3. maçtan başlayarak döneyim. Şimdi hakemleri birazdan değineceğim ama oyun planında da temelde bir takım eksiklikler vardı. Yani Erdemcan'ı çok seviyoruz. Yani koç olarak da çok düzgün bir insan ama burada yetişemediğimiz yerler olduğunu net bir şekilde görüyorum. Öncelikli olarak şimdi bizim ana planımız evet Veseli üzerine kuruldu ama ilk çeyrekte 12-0 yakaladığımız seride oynadığımız oyunda aslında 3 tane hareketli kısayla oynuyorduk yani. Nando, Tarık Biberovic ve Guduric üçlüsüyle. Tarık'ı çıkarttıktan sonra oyuna giren oyuncular, yani gerek Lorenzo olsun gerek Melih olsun, aynı ritmi yakalamakta zorlandılar. Ve oradaki temel denklemde aslında bizim adımıza dezavantajı oluşturan unsur şuydu. Şimdi oynadığınız rakip CSKA olunca adamların uzunları, ki özellikle Voigtman, dışarıdan mesafe tanımaksızın çok rahat üçlük atabiliyor. Yeri geliyor sıkıştığı zaman Kurbanov da üçlük atabiliyor. Adamların üçlük atamayan tek oyuncusu Şengelya. Şengeli haricinde takımın tamamını attığı bir yerde siz dışarıdan bu oyunu zorladığınız zaman karşınızdaki rakip de alan savunması yaptığında 5 kısalı model gibi izolasyon oyununa döndüğünüzde sıkışıyorsunuz. Yani boyalı alana girmekte zorlandık. Giremedik. Dışarıdan üçlük atacak oyuncularınız boş pozisyonda atmadılar. Yani Lorenzo Brown da kaç sefer boştayken atmadı. Melih'in işte durumu ortada. O zaman o oyuncularla oynamak size bir avantaj sağlamıyor. O zaman biraz daha fizikli oyuncularla sizin o alan savunmasını bozacak şekilde boyalı alanın içerisinde dengeyi bozmanız lazım ki ilk çeyrekte biz zaten o şekilde başarılı olmuştuk. Ya üçlük atarak değil yani, hani sürekli içeriği zorlayarak. İçeriden de faulleri aldık ki CSKA çok rahat faul yapan bir takım. Yani faul haklarını çok hızlı doldurup faulden de ekstra sayı alabileceğiniz bir düzen varken kendi kendimize bir kere orayı bozduk. CSKA bunu fırsat belleyip ondan sonra özellikle ikinci çeyrekten itibaren şut ritmini buldukça da zaten atmaya başladılar ki Clyburn zaten Allah ne verdiyse attı. Clyburn'un karşısına savunma için koyduğumuz adam kim diye bakıyorsun? Melih. Şimdi bir kere fiziksel zaten fiziksel olarak zaten dezavantaj var. Hadi onu geçtim. Switch'lerde de eşleşmelerde bu sefer Melih'i özellikle Şengeli'yle falan çakıştırmaya çalıştılar ki zaten oradan da yağmur gibi sayı yedik. Ya bunların aslında hani kenardan görülüp müdahale edilebilir pozisyonlar olmasını bekliyordum. Yani çünkü başlangıçta başladığında işte hani Ahmet ve Veseli gibi iki tane sertliği yüksek oyuncu içeride boyalı alanda Şengeli'ye, Voigtman gibi adamları zorladığı zaman onlar da rahat oynayamıyorlar. Bu bizim kendi tarafımızdaki eksiklerimizdi. Yani diğer taraftan bakacak olursan ya şimdi 3. maçta Veseli 2. çeyrekte ben atılacağını anladım. Anladım derken şöyle, yani bu maçı tamamlayamayacağını anladım ama şunu görmek çok acayipti. Adam maç boyunca bir tane savunma faali yapılmadan maçtan atıldı. Ya bir 5 numaranın savunma faali yapmadan maçtan atılması saçmalık ötesi bir şeydir. 3 tane hücum faali aldı. 4. de saçma sapan, yani faalle alakası yok. Hücum yaparken savunma faali almamız gereken hücum faali alıp üstüne bir de teknik faali, adam maçtan atıldı. Yetmedi. Kenarda konuş... Yetmedi kenarda konuşuyor diye Euroleague yönetimi bir de 45 bin euro... pardon 4500 euro. 4500 euro da ayrıca mesele ceza kesti. Ya şimdi hocam sen adamı atmışsın zaten, daha ne uğraşıyorsun? Hakem de gidip uğraşıyor orada bu arada meseleyle. Ya adam atılmış, bitmiş ya. Bitmiş yani, sen daha neyi gidip uğraşıyorsun? Ha, İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani bir adamı sen 4 tane hücum faaliyle atmak falan, yani hayırdır ya.
Bu arada böyle bir hareket yapmışlardı. Biz maçı izlerken bayağı ona güldük de altıyla. Sinan, sen bu hareketin anlamını biliyor musun? Hakem bunu yaptı Veseli'yi atarken. Çifte technical mı?
Hayır, o ne şey direkt attı. Yani direkt atmak demek. Tabii direkt attı. Direkt çünkü şey attı? Teknikten sonra konuşmaya başladı ya. Aslında teknikte atmıştı. Hı-hı. O ceza almasına sebep olan sürece yol açtı. Tamam, hayır o çıktı ya kenara. O çıktıktan sonra ondan sonra konuşmaya devam etti ya. Ya çok yani ciddi diyorum ya, yani adamı atmışsın, daha neyine uğraşıyorsun, bitmiş zaten olay, yani hani zaten amacına ulaşmışsın, sana söyleneni yapmışsın, tamam bitmiş işte, yani senin hakeminden ne olur yani. Ki bu arada ikinci maçın özellikle üçüncü çeyreğinde de inanılmaz bir doğramaya maruz kaldık. Yani biz orada CSKA'yla farkı kapattığımız anda hakem direkt araya girdi, hop hocam dur dedi, ben sana farkı açacağım tekrar. Ya inanılır gibi değildi yani. Ya hani bunlar hata değil artık. Yani fahiş hata falan demiyorum. Kasti kararlar. Yani maçı yönlendirdiler resmen. Ama maç böyle bitmesini istiyoruz dediler. Bitirdiler. Her şeyi geçtim. Bir kere EuroLeague yönetiminin özellikle CSKA'nın sahasında yapılan maç yayınlarına ne olursa olsun müdahale etmesi lazım. Yani o at kafalı maskot dedikleri yaratığın yani iki kere arka arkaya kafa kesme hareketini canlı yayında maç içerisinde gösterilmesinin izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Yani CSKA ne kadar rezil PSV'ye bir takım olduğunu zaten hepimiz biliyorduk ama yani yaptıkları bu hareketlerle çok net bir şekilde ortaya koymuş oldular. Yani seviyesizler.
Ama o biraz komik değil mi ya Sinan? Ben o hareket özelinde güldüm geçtim de.
Abi ben gülemiyorum. Neden gülemediğimi de net bir şekilde söyleyeyim abi. Şimdi spor dünyasında bugün Premier Lig'de baktığın zaman Stop Online Abuse diyorsun. NBA tarafında Black Lives Matter diyorsun. Ya bu kadar çok ırkçılıktan uzaklaştırmaya çalıştığın, sporu evrenselleştirmeye çalıştığın, insani değerleri ön plana çıkartmaya çalıştığın bir düzen içerisinde sen yok kafa keserim, öldürürüz, öyle hayırdır ya? Ne, hangi çağda yaşıyoruz ya?
Ya o işte direkt hani kafa kesmek anlamında gibi olmuyor ya. Biraz sempatik bir şey. Ben ona fazla
yok şey abi, ben ona kesinlikle katılmıyorum ya. Ya bir kere yayıncı olarak senin bunu tekrar tekrar gösterme hakkın yok yani. Evet. Ya bir de şey çok acayip.
Bizim maskot yapsaydı mesela biz gülerdik. Oo çok komik falan derdik gibi geliyor.
Ama bizim başımıza bela olurdu.
Ama hani şey taraftar açısından baktığım zaman tabii biz taraftar olduğumuz için sinirleniyoruz. Nasıl böyle bir şey yapıyorlar diye de hani biraz komikti o.
Yok ben orada şeyde çok takıldım mesela. Ya bizim yaptığımız iyi hareketlerin veya faul tekrarların hiçbirini göstermedi. İlk maçta Erdemcan teknik faul aldı. Neden aldığını izleyemedik. Bilmiyoruz.
Aynen.
Göstermedi.
Bein Sports gibi oldu abi. Ha. Aynen.
Yani göstermiyor
nereye gitsek
yani.
Fenerbahçe maçı böyle
tabii
oluyor.
Tabii tabii. Yani net bir şekilde göstermedi. Sen faul aldığın pozisyon var. Tekrarını göstermiyor. Neden aldık, nasıl aldık falan. Çok saçma. Dönüp dönüp CSKA'nın attığı basketleri, smaçları falan izletiyor sana. EuroLeague yönetimi de buna ses çıkartmıyor. Yani hani bu işi eğer önümüzdeki sezonlarda çözemezlerse gerçekten trajikomik bir duruma doğru gidiyor. Yani ligin değerini düşürür. Çünkü dönüp dönüp aynı takımlar, aynı takımlar, aynı takımlar. Yani CSKA o zaman işte versin parasını başından, alsın kupasını gitsin. Ne diyelim yani, böyle mi oynanacak? Ki CSKA'nın ilk vakası da değil bu. Yani hani sadece Fenerbahçe'ye karşı değil yani. Geçtiğimiz sene de yani şampiyonluğu çok mu sanki şey süper hak ederek oynayarak aldılar. Tamam kadro iyi falan ama yani her türlü pisliği yapıyorlar. Yani Nando'ya mesela ikinci maçta yapılan fauller. Ya adama kafa attılar. Nando iki çeyreğe yakın oynayamadı. Üstüne neredeyse bir faul alacaktık.
Ve çalınan faul sayılarında hep biz bir şekilde üstünüz, anlamıyorum. Yani şey demeye çalışıyorum. Biz sert faul yapmadan çok faule ulaştık ilk iki maçta. Üçüncü maçta zaten doğru anladık.
Çünkü hakem beyler öyle uygun görüyor işte yani falan.
Ya biz Altu ile bunu bir podcast bölümü çekmeye çalıştık. Sonra onu mixlemeyi unuttuk. Sonra maç geldi çattı falan. Orada aslında çok konuşmuştuk yani. Hani EuroLeague'de çok fazla Türk sponsor var. Ama bir şekilde Türk takımları, ya yani Fenerbahçe üzerinde konuşuyoruz. Hani bir şekilde hakemlerden sürekli dayak yiyor ve yönetim de, yani yönetim derken burada Gerardini'den başlayarak bu olaya müdahale etmiyor gibi gözüküyor. Yani bir elimiz kolumuz bağlıymış gibi duruyor. Ya yani Altu hani sponsorlar özelinde biz neden hani gidip orada kendi haklarımızı savunamıyoruz diye konuşmuştuk ya. Bunu biraz anlatsan abi. Hani ne yapmamız gerekir? Doğru strateji ne olabilir önümüzdeki sezonlar için?
Abi şimdi şöyle. Ben bu hakem işini, katliam işini ben çok algılayamıyorum yani. Açıkçası. Hani neden bu kadar tek taraflı olduklarını anlayamıyorum. Onu işte geçen seninle de birazcık konuşmuştuk ama hani bu işte Rus, işte İspanyol hegemonyasının, kulislerinin neden tek taraflı işlediği kısmını ben hala anlamıyorum yani. Ya şu açıdan söyleyeyim. Mesela hani örnek vermek gerekirse şimdi futbolda bakarsan işte Türk takımları, tamam mı? İşte İngiliz takımlarından, İspanyol takımlarından vesaire bütçe anlamında, her şey anlamında çok çok çok geri yani. Yani futbol takımlarımızın bütçesi adamlar için çerez parası gibi bir şey yani. Orada o yüzden hiçbir zaman hani bir Türk takımının sözünün geçmemesini ben algılayabiliyorum yani. Hani yarın öbür gün hiçbir şekilde seni Şampiyonlar Ligi'ne sokmaya da bilirler. Kimse de bir şey diyemez yani. Ama şimdi EuroLeague'de öyle bir durum yok. Yani EuroLeague'de 6-7 tane kalbur üstü takım var. Tamam mı? Ve bu takımlar çok güçlü konumdalar. Ve bunlardan birisi de Fenerbahçe yani. Yani yarın öbür gün hani Fenerbahçe'yi bu ligi almıyorum desen Bu çok kolay bir karar değil yani. Hani
ligin değerini düşürürsün direkt. Öyle bir şey yapamazsın bu saatten sonra. Hani, geçmiş olsun
memnun,
yani.
Memnun olmaz yani kimse öyle bir şeyden. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Neticede biz de çok güçlü bir konumdayız yani. Biz öyle tırt bir şey takım değiliz ki abi burada. Artı olarak hani bizim beklentimiz şey değil yani. İşte ne bileyim CSK'yı, Barcelona'yı kollasınlar. Hani arada da bizi kollasınlar. Böyle bir istek de yok yani. Biz sadece hani o maçlar eşit olsun istiyoruz, anladın
kimse
mı?
Kimse kimseyi kollamasın.
Ha, kimse kimseyi kollama. Ya bize bari yapmayın bunu yani.
Abi şey de söylemek lazım bak bu noktada. Efes'in de Madrid'deki ilk maçında son çeyrek yani bayağı böyle döner keser gibi kesti hakem. Net bir şekilde yani oraya da şimdi yani şey çok saçma. Senin ana sponsor dediğin adamların hepsinin tek derdi var. Kendi reklamını yapmak. Yani buradan bir Türk sporuna ekstra bir yarar çıkartmak. Şimdi Türk Hava Yolları bu işin sponsoru, doğru mu? Ana sponsor. Senin bu iki tane takımın var Euroleague'de ve senelerdir üst düzey oynuyorlar. Ve buradaki A tipi hakkı olan takımlar, nadir takımlardan birisi. Yani şimdi sen bunlara hiçbir sponsorluk desteği vermediğin noktada Euroleague'in kendisinin ana sponsoru oluyorsun. Tamam. Sen kendi reklamını yapıyorsun. Ya burada abi, Türk sporuna bir ekstra değerin yok ki.
Abi zaten şöyle olması lazım. Bunu yaptırtmaması lazım bu adamların. Yani çıkıp demesi lazım ki Türk Hava Yolları'nın ya da bütün sponsorların. Ulan sıçarım sizin ağzınıza. Siz kime artistik yapıyorsunuz? Biz bir daha katılmayız. Ben sponsorluk desteği vermem sana bir daha demesi lazım yani.
Ama işte onu demesi için Türk sporunu düşünüyor olması lazım. Adamın hiç umurunda değil dediğim kısmı orası zaten. Ya onun için CSKA kazanmış, Fener kazanmış, Real Madrid kazanmış. İsterse Bayern Münih kazansın diyor. Bana ne diyor? Ben kendi reklamama okuyorum diyor. Yani şimdi o bana zaten çok saçma geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani senin burada sponsorluktan kastettiğin şey ne abi? Kendi reklamını yapıyorsun. Yani senin Türk Spor'la ilgili herhangi bir şeyin yok ki. Türk Hava Yolları'nın Türkiye'de sponsor olduğu herhangi bir tane organizasyon var mı? Yok. E tamam. Yani o zaman zaten beklentiyi orada yani saçma oluyor, anlatabiliyor muyum? Adam zaten bir Türk şirket olarak bakmıyor işte. Biz diyor buraya sponsor olduk. Kendi reklamımızı yapıyoruz diyor. Yani şimdi şöyle bir şey söylemek lazım şimdi abi. Anadolu Efes'in sponsorlarından bir tanesi Corendon Hava Yolları. Ya uçak ayarlıyor falan. Ya şimdi bu Türk Hava Yolları Fener, hadi Efes'i ayarlamıyorsun. Tamam, onların kendi sponsoru var. Olabilir. Fenerbahçe'yi ayarlayamıyor musun? Bir tane uçak ayarlıyorsun, sponsor oluyorsun işte. O kadar yani, uçuşlarına özel uçuş ayarlıyorsun. Bu kadar basit bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ya bunu bile yapmıyorsun. Euroleague'e parayı gömüyorsun ama. Senin zaten o zaman beklentin Türk Spor ile ilgili değil ki yani. Zaten o zaman hani gidip de itiraz etmezsin. Dediğin şeyi de çok iyi anlıyorum ama itiraz etmez tabii ki adam. Niye edecek ki abi? Onun sponsorluğu düzeninde gidiyor işte yani. Bir sıkıntısı yok ki.
Abi o zaman şöyle yapacaksın yani. O yapmıyorsa o zaman sen takım olarak yapacaksın. Yönetim olarak yapacaksın.
Evet. Zaten tam orasındayım abi.
Haklısın. Ki yani sıçarım o zaman, ben yokum. Ya Efes de yok. Türk takımları katılmıyor seni, anasını satayım.
İşte abi onu da diyemiyorsun. Neden? İkinci plandaki B planı olarak baktığın yer neyse abi. FIFA'nın işte Şampiyonlar Ligi. İşte FIFA'nın. O da çok kötü bir organizasyon. Ya o da bundan hala değil ki. Yani hani zaten bu oyuncuları tutamazsın o zaman. Takımda Veseli'yi tutamazsın.
%100 katılıyorum da. Yani Euroleague'de anasını satayım. Yani dünyanın en büyük organizasyonu mu yani? Kazanana 1 milyon euro para veriyorlar abi, Allah aşkına yani.
Ya bir doğru.
Bok değil ki. Sadece doğru. Reklam değerim var. Başka hiçbir anlamı yok abi Euroleague'in. Reklam değeri işte, millet dünyada seni görüyor, bu.
Tabii o kadar.
Hiç bütçene katkısı var, ne bilmem nesi var. Hiçbir anlamı yok abi.
Abi pazarlama ligi. İşte. Pazarlama ligi. O kadar. Başka bir şey yok.
Para ya da kazanmıyorsun.
Zaten, baktığında zaten abi bu ligde yani 3 tane takım aslında sürekli olarak kullanan: Real, Barcelona, CSKA. Bu abi net yani. Ya bu sene Yunan takımlarının da geldiği durumu gördük. Onlar da nasıl hakemler tarafından biçildiğini gördük. Ya Panathinaikos geçen sene çekiliyorum dedi. Hadi iyi günler dediler adamlara ya. Panathinaikos'tan bahsediyoruz beyler yani. Herkes kendine gelsin yani.
Ya ilk iki maçtan sonra, ya ilk iki maçtaki hakem kararlarının CSKA yanlısı olmasını ben az çok anlayabiliyorum. Hani Euroleague sonuçta. Ama üçüncü maçta bizim sahamızda, ilk iki maç bu kadar kıyılmışken üçüncü maçta bizi tekrar bu hale sokmalarını ben kaldıramıyorum. Ya bir taraftar olarak açıkçası şunu söyleyeyim. Hani Erdemcan'ın çıkması ya da oyuncuların çıkıp hakeme saldırması ya da sallaması, işte Yan Veseli'nin yaptığı gibi küfür etmesi benim hiç umurumda değil abi. Yönetim çıkıp yani net bir şekilde Euroleague'le ilgili ya da hakemlerle ilgili bir açıklama yaptı mı abi? Ben buna bakarım. Euroleague'den çıkalım, Hani bunu söyleyelim. Çıkalım abi gerekiyorsa. Alternatif lig olmasın. Oynamayalım. Benim pek umurumda değil yani.
Abi o zaman takım çünkü kapanır işte. Sıkıntı orada.
Biz burada eğer burada adil bir şey olmadığını görüp bu ligde oynuyorsak abi aptalız bence. Yani düşünsene sen kişisel olarak böyle bir şey yapar mısın?
Abi şimdi bak onu şöyle düşünmek lazım. Şimdi bu sezon hatta geçen sezondan itibaren şunu çok net bir şekilde gördük abi. Fenerbahçe'de kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe'nin gücü taraftardır abi. Yönetim değil. Kimse kusura bakmasın. O tribünlerde yani normal şartlar geçerli olmuş olsaydı, tribünlerin tam dolu olduğunda o hakemler Veseli'yi o şekilde o maçtan atabilir miydi?
Böyle bir sen çok güzel bir soru sordun. Biçildiğimiz maç oldu mu abi? Sizin hatırladığınız taraftarın.
Biçilmeye çalışıldığımız ama yapamadıkları maçlar oldu. Çünkü hakemleri parçalayacaktık. Yani, tamam. Hani o sahada neler gördük? Ne maçlar nelerden döndü? Son topta çevirdiğimiz maçlar oldu ama taraftarın yani resmen sahada bir tahakkümü vardı. Bence bu sezon özellikle bu pandeminin hakemlere bu kadar büyük bir özgürlük alanı yaratmasının arkasında yatan ana neden taraftardan yoksun bir şekilde istedikleri gibi at koşturmaları. Şimdi sen ne olursa olsun Euroleague'de taraftar gücünün en yüksek olduğu takımlara dönüp baktığında kimler var abi? Panathinaikos var, Zalgiris var, Fenerbahçe var. Sen bu takımların sahasında fahiş hakem hatası yapamazsın. Bir tane yaparsın, ikincide seyirci baskısı yüzünden ağzını açamazsın artık. Ki yıllar boyunca da bu böyle oldu. Şimdi senin sahanda doğru düzgün seyirci olmayınca, o baskı olmayınca hakem de rahat rahat hareket ediyor. Niye? Kim tepki gösterecek? Dediğin gibi kim?
Abi yani eyvallah ben %100 katılıyorum da yani bu da çok saçma değil mi abi? Yani ne yani seyirci yok biz yani seyirci yok diye orada o zaman kessinler bitsinler diye bir mantık olamaz ki abi yani.
Değil. Adam... Söylemek istediğim şey şu aslında. Senin yönetimin seyircine bu kadar güvenerek hareket edemez abi. Yani yönetim olduğunu hatırla bir kere ya. Takımı sen yönetiyorsun. Bu kulübü sen yönetiyorsun. Ben taraftarım. Benim görevim ne abi? Oraya gelirim ben. Bağırırım. Takımı desteklerim. Taraftar olarak üzerime düşen neyse abi işte forma almak, maçlarda takımı desteklemek, o salonu doldurmak, güzel bir ambiyans yaratmak. Ben bunu yaparım. Ben bunu yaptığım zaman hakem buna cesaret edemiyorsa o zaman problem yönetimde bence. Çünkü senin gücün taraftardan az demektir. Yani taraftar baskısıyla o aksiyon gerçekleşmiyorsa o zaman başka sıkıntı var.
Abi ama bak Sinan dediğin her şeye katılıyorum da bu dediğinden ben şunu anlıyorum. Bu lig adil değil ve biz bu ligde oynuyoruz. Ben buradan bunu anlıyorum abi.
Doğru. Zaten bu abi yani abi, adil değil.
Abi böyleyse biz neden böyle bir tiyatronun içindeyiz ki? Ben bunu sorgulamak isterim.
Abi şimdi bak şöyle bir şey. Bu yani özellikle son 2 yıldır yaşanan mevzulardan çok fazla takım itiraz etmeye başladı farkındaysanız. Yani bir Fener bir Efes falan değil yani artık böyle her takımın canı yanmaya başladı ve ciddi şekilde itiraz ediyorlar. Şimdi bu noktada dönüp baktığımızda asıl benim dikkatimi çeken şey şu. Abi daha önce de yayınlarda konuşmuştuk bunu. Euroleague'in toplam hakem havuzunun içerisine bakıldığında aslında çok sayıda hakem var. Ama maalesef ısrarla aynı hakemler üzerinden maçlar dönüyor. Yani adam geliyor önce Fener'in maçında oynuyor, dönüyor Efes'in maçında oynuyor. Yani aynı kasaplar her yerde kesmeye devam ediyorlar. Şimdi bu isimler neden değişmiyor? Asıl Euroleague'in bu noktada çözmesi gereken iş bu. Çünkü bunların hepsi paralı cellatlar. Üzerlerine verilen işi yapıyorlar. Kesiyor, biçiyor. Abi tamam diyor. Ve hep aynı hakemler üzerinden oynanıyor. Şimdi burada mutlak surette yapılması gereken en önemli şey hakemlerin değişikliğe geçmesi lazım. Yani aynı hakemler aynı oyunla olmuyor işte yani. Yeni hakemlerden, daha genç hakemlerden, isteği arzusu daha yüksek adamlardan, başarıyı aç insanlardan buraya sokulması lazım. Yani şimdi biliyorsunuz bahis mafyası bilmem ne falan bir dünya pis kirli işler var. Şimdi bu adamları bu sürece dahil olup olmadığını bilemiyorsun. Yani adam hakem. Maçın bütün kararını biliyor. Sen 3. maçı CSK'nın kazanacağına oynayıp da ondan sonra Veseli'yi de oyundan atarsan mis. Ne oldu? İstediğin her şey oldu. Dolayısıyla yani orada bir ciddi yenilenmeye ihtiyaç var. Çünkü dönüyoruz aynı hakemler. Ezberledi artık herkes ya.
Ya işte bir adil olmayan bir ligse ve Fenerbahçe bir kulübünün içindeyse abi bizim ne bu podcast'i yapmamıza gerek var ne de oturup maç izlememize gerek var. Bir şekilde hep kaybedeceğiz ya da istediğimiz zaman lobi gücümüz fazla olduğu zaman kazanacağız ki Ben bir Fenerbahçeli olarak böyle kazanmayı da reddederim açıkçası.
Ha bu arada bence bu 3 maç üzerinde şeyi net söylemekte fayda var. Yani Kokoşkov'un olmamasında bu kararlarda çok etkisi olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani kenarda Kokoşkov olsa o kadar rahat yapamazlardı. Geriye dönüp şunu da söylemek lazım. Obradovic'in zamanında böyle kararlar, yani sen şimdi Veseli'yi Obradovic'in döneminde böyle atacak hakemi düşünebiliyor musun? Ya muhtemelen Obradovic de hakemle beraber çıkardı sahadan.
Orada şöyle bir şey diyebilirim. Maç sırasında da onu konuştuk. Yani Erdemcan teknik faul alma konusunda çok ısrar etmeliydi. Çünkü belli maçlarda çok belliydi biçileceğimiz ve Erdemcan orada tepki koyması gerekiyordu. Hakemler üzerine hiç itiraz etmedi. Çok geç teknik faul
evet.
aldı.
Evet. Yani hem o hem de mesela orada her şeyi geçtim. Bir faul al, oyunu soğut. Yani bir takımını sakinleştir falan, o da olmadı. Çok şey. Yani o da tecrübe diyelim artık. Yani özellikle playoff sürecinde ciddi bir tecrübe eksikliğini hissettik.
Biz her zaman biçiliyorduk. Bu kadar bariz olmuyordu sadece. Yani onun Obradovic, Kokoşkov hiçbir şey fark etmezdi. Yine bizi biçiyorlar abi. Bence gidip buna bir şey bulsunlar yani. Yani orada Kokoşkov da olsa ikinci çeyreğin başı olmazdı da ikinci çeyreğin ortasında atarlardı adamı en fazla. Ya da işte Kokoşkov da onunla birlikte giderdi falan. Yani ben çok böyle şey gibi düşünmüyorum yani mevzuyu. O seyirci konusunda da yani. Biz yine biçiyorlardı abi bizi. Ha, bu kadar bariz yapmıyorlardı. Artık bu maça artık yani. Hiç faul olmadan adama attılar falan.
Tabii.
Ama yani hep yapıyorlar abi bunu. Adam çaktırmadan böyle saçma sapan yani ben çok maç hatırlıyorum böyle iki tane boktan faul veriyor. Sindiriyordu mesela şeyi. Veseli'yi. Ben öyle hatırlıyorum seyircili maç zamanlarında falan. Adam böyle topa girmeye korkuyor. Bilmem neye korkuyor. Aman üçlemeyeyim dörtlemeyeyim diye. Sadece zamana yayıyordu. Şimdi adam hani fişi direk hop diye ikinci çeyreğin başında çekti yani. Hani her halükarda o versiyonda da bu versiyonda da biçiyorlar. Yani tek istediğimizde hani eşit olsun, adil olsun diyoruz. O olmuyor. Yani ben anlamıyorum. Ben bu hakem şeyini de anlamıyorum abi. Aynı adam hani muhabbetini de anlamıyorum. Ya anasını satayım. Kaç tane ülkenin takımı geliyor oraya ya? Abi kaç tane ülkenin takımı var? İspanya var, Türk var. Değil mi? Fransız var, Alman var. Var oğlu var anasını satayım. Yunan var. Sürekli Lamonico geliyor.
Aynen.
Sürekli Lamonica mı gelir abi? Lamonica'yı yani. Sürekli Lamonica geliyor ya. Sabah akşam ben abi. Herifi annemden fazla görüyorum abi. Böyle saçma bir şey olmaz abi ya. Ya gidin bir başka 5 tane ülke var ya. Hiç adam yok mu abi bu ülkeden çıkan sağdan soldan ne bileyim bir Litvanya'dan bilmem neden. Ya bu 5 tane adam yönetiyor abi maçları yani.
Evet. Adam değil bir de Ampanter var. Lütfen. Ana Panter'de unutmayalım yani. O da Panter Emel gibi parçalıyor bütün takımları sağ olsun.
Ben bunu anlamıyorum abi. Ve hani bu adam sonuçta hani bir yönlendirmeyle bunu yapıyorsa da Lamonica gider bilmem ne gelir. Yine aynı şey olacaksa da o zaman da abi işte yönetimin o noktada bir şey yapması lazım. Çünkü bu iki nedenle olur. Ya hakikaten hakemler çok gerizekalı ve maldır. Tamam mı? Yani
evet.
Çok gerizekalılardır. Hiçbir boktan anlamıyorlardır. Herif ne bileyim ben 8 derece miyoptur falan. Göremiyordur pozisyonları. Ya bundan olur. Tamam ya da işte birilerinin böyle yönlendirmesiyle bilmem nesiyle işte hep konuştuğumuz ondan olur yani. Ya en azından yani hiçbir şey olmuyorsa hakemleri değiştirmeye yönelik bir baskı falan kurmak lazım. İşte ne bileyim Soner'in dediği gibi çıkın konuşun. Bir şeyler yapın. Niye böyle deyin falan filan. Çünkü başka canı yanan takımlar da oluyor yani arada.
Sertaç Bey'den büyük destek bekliyoruz artık.
Abi Euroleague GM'leriyle oturup Euroleague'in problemlerini konuştu geçen hafta bildiğim kadarıyla. Ve o toplantıya Fenerbahçe'yi temsil eden tabii Gerardini gitti. Ama kulüp başkanı olarak sadece Ceska kulüp başkanı gitmiş. Yani bizden Ali Koç'la gidebilirdi o toplantıya.
Ama o toplantının olduğu dönemde Ali Bey sağlığına kavuşmuş muydu? Onu tam hatırlamıyor. Abi, korona süreci vardı
hala
ya.
Hala kavuştu mu inan bilmiyorum. Ama demeye çalıştığım şey şu. Son 5 yıla bakarsak bu söylediklerimizden ben şunu anlıyorum. Adil bir lig yok. Hakemler şöyle, bunlar böyle. Ama biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz o zaman Gerardini'ye güvenmiyoruz abi. Değil mi? Çünkü evet. Gerardini, Fenerbahçe ve Beko'nun bu problemlerini çözmüyor.
Yani evet.
Beklediğimiz o aslında da.
Ama yapmıyor. O zaman tamam abi, ben çok güzel bir soruya cevap aldım. Başka bu konuyla ilgili sorum yok, diyecek bir şeyimiz yok. Abi biçiliyorsak oynamayalım abi. Eğer adil bir oyundaysa bizim kupaya ihtiyacımız yok.
Abi onu şöyle
düşün. Euro League'in Fenerbahçe'ye ihtiyacı var kesinlikle.
Abi onu şöyle düşünmek lazım. Yani şimdi mesela futboldaki bu Süper Lig olayı da işte bazı takımların daha bencil kararlar alması sonucunda işte öyle risk almaya çalıştılar ama gelen tepkiler sonucunda geri adım atmak zorunda kaldılar. Yani şimdi bunu neden yapıyorlar abi? İşte biz ayrıcalıklı olalım. Herkes kendine bir ayrıcalık istiyor. Euroleague'de de bunu yapanlar var ve Euroleague yönetiminin buna çanak tuttuğu durumlar da var. Bir kere zaten bir İspanyol şirketi tarafından Euroleague'in kurulmuş ve yönetiliyor olmasının zaten çok büyük etkisini net bir şekilde görüyoruz.
Abi o Süper Lig dediğin şey Euroleague'in kendisi zaten.
İşte o zaten. Aynı kafa. Yani Real Madrid'de Barcelona'nın olmadığı bir playoff hiç yaşadık mı? Ya da bir İspanyol takımının olmadığı diyeyim daha doğrusu, pardon. Arada Baskonya'nın da olduğu vardı da. Yani şimdi anlatabiliyor muyum? Ne güzel düzen. Her sene bir İspanyol garanti.
Abi burada biraz şeye gitmek lazım. Yani şimdi sonuçta bu hep böyleydi. Ben Euroleague bildim bileli böyle.
Tabii.
İşte bazılarını kolluyorlar, bazılarını pohpohluyorlar bilmem ne. Birisi mesela o tepelerden birisinin canı yanıyor diyor, ağlıyor 2 dakika. Sonra bazı şeyler değişiyor. Bunlar hep gördüğümüz şeyler. Ama ne oldu abi şimdi? Buna rağmen mesela biz şampiyon olduk bu Euroleague'de.
Evet.
Tamam mı? İşte bu bizim de işte ikinci konumuza geliyor esas bu noktada. Yani bu hakemlere, bu adamlara karşı bizim nasıl bu hem hakemi de hem karşı rakibi de döve döve maçı kazanmamız gerektiğine geliyor yani.
Biz şu o zaman çok iyi kadro kuracaksın işte dediğin
aynen
gibi.
Aynen öyle. Hani. Aynen öyle abi. Şimdi biz bu sene birazcık kırılganız yani. Orası bir gerçek. Hani bir kimse buraları kadar bile beklemiyordu abi.
Tabii canım, helva gibi takımdık baştan abi baktığında. Tabii abi. Giden de atıyordu yani.
30'lar 40'lar Allah Allah böyle havalarda yani. Uçuşuyordu. Sonra işte Guldur işte falan geldi, biraz topladık ettik. Esas bizim yani yapmamız gereken şey şu yani. Şimdi madem yönetim yapamıyor bunu ya da ne bileyim işte kulis yapamıyoruz. Yeteri kadar o ağırlığımızı koyamıyoruz. Koyamıyoruz yani, bu bir gerçek sonuçta. O zaman abi ne yapacağız? O zaman takımı güçlendireceğiz yani. Bu takımın daha sert olması lazım. Daha derin olması lazım. İşte Veseli 5 faul alınca tamam gitti bu maç olmamamız lazım yani. Bizim biraz buna çalışması lazım. Yönetimin madem öteki tarafa bir şey yapamıyor bari bu tarafa yapması lazım.
O zaman yavaştan sezon değerlendirmesine de girelim. Yapılanmadan başladıysak. Yani bu sezon hakikaten başından zaten sakat başladık gibi. Yani. Çünkü istediğimiz transferleri yapamadık. Her pozisyonu yeterince dolduramadık. Başından aslında bence biraz şey, ölçeği kendimiz de küçülterek başladık gibi duruyor. Yani aldığımız oyuncu profilleri itibariyle. Çünkü dediğin gibi yani asıl yükselişimiz tamamen Guduric'in takıma katıldığı dönemden sonrasında başladı. Yani orada ciddi bir kalite farkı ortaya koymuş olduk. Ki Kyle Cooney'in de bunda ciddi katkısı var. Sonuçta ne zaman ki oyuncu kaliten artıyor, o zaman işte sahada oynadığın oyun da değişiyor aslında. Senin dediğine geliyor Altı. Yani başından bu kalibrede oyuncularla daha iyi bir kadro yapısıyla sahaya çıkıyor olsaydın başından o kadar maçı da kaybetmeyebilirdin ve takımın ritmi daha iyi bir düzeyde olabilirdi. Yani bu sezonun çünkü bence en ciddi sıkıntılarından bir tanesi kadro mekaniği konusunda istediğimiz başarıyı elde edemedik. Yani Ulanovas'tan beklediğimiz verimi alamadık. Bartel dönem dönem sakatlandı ama gene de ben açıkçası beklediğimizi bulduğumu düşünmüyorum. Bir Melli efekti bekliyorduk ama çok uzağında kaldı yani. Çok yumuşak kaldı. Sayı anlamında katkı verirken çok geride kaldı. Dönüp bakıyorum, sayı katkısı beklediğimiz, özellikle dış şut tehdidi yaratmasını beklediğimiz bir Cereledi vardı. Yani sezonun bir döneminde böyle bir şey, saman alevi gibi parladı. Sonrasında yani efsanevi bir sönüş. Bir daha yani hiç neredeyse sahada görmedik doğru düzgün. Dönüp diğer taraftan bakıyorsun, işte oyun kurucudaki eksiğimizi gidermek için Lorenzo Brown'u aldık. O da işte hani böyle Kızıl Yıldız maçı gibi böyle aralarda böyle nadiren iyi hatırlayacağımız böyle ufak tefek bir takım böyle şey, iyi hatıralar dışında hani kayda değer ne oldu diye baktığımızda çok bir şey yok. Biri numaranın yedeklerine dönüp bakıyorsun. Kenan var. Bir tane Kenan'ı Türkiye Ligi'nde oynatıyorsun. Yani Euroleague'de takımı emanet ettiğin maç yok. Hep sonradan oyuna girip işte belirli süreler alıyor, ediyor falan. Ya Şutör tarafına bakıyorsun. Nando haricinde hani iki numaradan böyle sağlam sayı bulabileceğimiz, sayı skor yükünü çekebilecek kimse var mı diye. Jared'a söyledik. Melih yani bence bu sene herhalde bütün kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor. Yani attığı üçlük yok doğru düzgün. Sayı yükü gelmiyor. Böyle olunca da bu sefer ne oluyor? İşte şey, oyun hep bir kısır döngüye dönüyor. Sürekli Veseli üzerinden, Nando üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Onu da kitleyen iki tane takım olduğu zaman geçmiş olsun. Yapamıyorsun yani.
Sinan çok naziksin. Melih'in geçirdiği en kötü sezon dedin. Melih sezon geçirdi mi abi bu yıl? Melih var mıydı?
Yok. Yani sahaya çıktığı yerde de yoktu. İşte. Yani kaptansın bir de yani üstelik. Hani bu takımı senin ateşlemen gerekirken ateşi söndürüyorsun.
Abi Melih kaptan olarak hiçbir şey yapmadı.
Evet.
Ya kaptandan ne beklersiniz abi? Altun ne beklersin abi kaptandan? Basketbol takımının kaptanından yani. O her zaman sahada olamıyor ya.
Abi yani takımı ateşleyici, bir arada tutucu bir etkendir kaptan dediğin yani. Hani oynasa da oynamasa da.
Abi bu takımın gerçek kaptanı zaten Veseli değil mi ya? Sen kağıt üzerinde ne dersen de. Ya bütün takımı bir araya toplayan, risk alan, sahada hakemlere karşı, diğer takıma karşı hani önler gibi davranan, öne çıkan adam Veseli zaten. Kaptan o.
Biz Melih'in kaptanlığını sorguluyoruz çünkü Obradoviç yok. Obradoviç varken zaten kaptan Obradoviç.
E tabii canım.
Aynen öyleydi. Abi şu bu sene öyle adamlarımız var ki yani kimse abi kimse kusura bakmasın da bak yani bundan sonraki yıl nasıl bir yapılanma olur? Tabii bunlar bütçe mütçe mevzusu yani. Hani para ne kadar ayrılır ne kadar ayrılmaz onları bilemiyorum ama yani öyle adamlar var ki abi yedek bile olmaz yani.
Evet.
Euro Lig'de yedek olmayacak adamlarımız var bizim.
Ya özellikle yani, Fenerbahçe'ye yapmasın abi adamları yedek.
Yani bizde ya mesela bu seneki performansıyla Melih yedek bile olamaz abi normalde. Ya bu seneki tabii performansı için konuşuyorum. Hani seneye kendine gelir falan filan ayrı bir mevzu. Ama bu seneki Melih normalde hiçbir takımın EuroLeague takımının yedeği bile olmaz. Alex de olmaz abi. Bu katkısıyla Jarel de olmaz. O var ya o hiç oynamayan Biberovic son 3 maçta müthişti bence abi. Tarık müthişti abi. Şimdi Alex'miş, Melih'miş yani bunlar şu an bu yılki performanslarıyla yani oynayamazlar yani. Yani derinlik de değil yani. Bu adamların komple değişmesi lazım abi.
Evet 6-7 tane oyuncunun tamamen gitmesi lazım.
Yani hem gidecekler hem 5'e adam sokacaksın hem de bu yedekleri değiştirmen lazım.
Evet
yani.
Rotasyona da adam olman lazım.
Aynen.
Ya bir kere ben bu sene transferinden hani Guduric'i bir kenara koyuyorum devre arasında geldiği için. Bir de Kylo Quinn de aynı şekilde. Ama bu seneki transferinden memnun olduğum tek adam var abi Deschampierre. Yani Altun adamı. Yani Deschampierre. Yani Deschampierre de EuroLeague seviyesinde bir oyuncu olduğunu bu sene net bir şekilde ispatladı. Yani bu zamana kadar çünkü hiç bu seviyelerde oynamamış bir oyuncuydu. Gerçek kalitesinin, kalibresinin burası olduğunu, burada dolu dolu oynayabileceğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani bence bu senenin hani dönüp geriye baktığımızda en büyük kazanımı nedir dersen Kokoşkov'un takımı tamamen tanımış olması, EuroLeague düzenini, Türkiye'deki lig düzenini tanımış olması ve Deschampierre diyorum. Yani onun haricinde hani dediğim gibi yani Guduric'i kenara ayırıyorum zaten. O bizim evladımızdı. Gitti geri geldi diyorum yani. Hani. Bir de Kylo Quinn'i de bence konuşuruz ama yani artıları eksileri değerlendirmek lazım. Yani önümüzdeki senenin kurgusunda nasıl bir rol vereceğimize bakarak hareket etmek lazım.
Abi sadece bu senenin performansına bakarak konuşuyorum. Hani geçmişleri tabii ki şeydir ama bence EuroLeague performanslarına bakarak konuşuyorum. Lig de değil. Melih, Lorenzo, Kenan Sipahi, Jaraledi, Alex Perez.
Ulanovas.
Bunlar bu takımın oyuncusu değil abi yani.
Değil.
Bu seneki performanslarıyla.
Ya Barteli biraz zorlayıp hani bir şeyler yapmaya çalışırsın da yani Ulanovas mesela olmuyor yani.
Abi
olmuyor.
Adama o kadar çok şans tanıdılar ki hatırla çok. Yani. Hani her çok. Maç ilk 5, her maç ilk 5 başladı falan. Hatta evet. Geyini yapıyorduk aramızda yani.
Evet.
Yok. Bak mesela Bartel bile yani çok iyi değil ama şimdi önümüzdeki yıl hani derinlik açısından mesela yedekten gelir yani Bartel.
Tabii.
Bak,
rotasyonda ihtiyacın olur adama.
Rotasyon yani düşün. Bartel'e bile rotasyon adamı diyoruz yani. Biz tabii. Bunlarla yani bu noktaya geldik. Yani mesela bu tip şeyleri birazcık yani tamamen bütçe mevzusu bu yani çok da bir şey diyemiyorum hani seneye ne kaç para ayıracaklar ayırabilecekler mi falan zaten futbolda da şampiyonluk gitti falan iyice böyle bütçeler geberdi gitti Ne olur bilmiyorum ama işte en azından bu sene işte bu anlamda düşük performanslı adamların falan bir yenilenmesi lazım yani.
Ya mutlaka, ama şimdi bak bütçe konusunda şunu söylemek istiyorum. Yani bütçe dediğin şey de abi, şimdi yani Euroleague'deki takımların arasında birkaç tanesi hariç diğerler arasında uçurumlar yok ki. Ya şimdi Milano'daki Shavon Shields veya Zach LeDay ya deli paralar almıyor ki. Veseli parası almıyor bu adamlar. Veya Nando De Colo parası almıyorlar. Sen o paraya Bartel'i tercih ediyorsun.
Evet, biz bu bölüm Gerardini'yi göndereceğiz abi.
Yok yok. O haddimize değil de yani şimdi Gerardini de mutlaka bunları görüyordur yani. Ben size net söyleyeyim yani. Siz bizim gördüğümüz adam 50 kere görüyordur yani. Yani Gerardini dediğimiz adam da yani şu anda Euroleague'de o seviyede bulabileceğin 2-3 tane GM'den biri yani. Adam herkesi tanıyor. İnanılmaz bir oyuncu havuzunu biliyor falan filan.
Abi işte çok güzel. Yani Gerardini herhalde Avrupa basketbolunda en saygı gören GM'dir değil mi? Ya bunu mutlaka hiç kimse tartışmaz. Ama Ulanovas ve Bartel 1 milyon dolar alıyor Fenerbahçe'den ya da euro.
Euro sanki. Yani ben de onu demeye çalışıyorum. İşte Zach LeDay dediğin adam 750 bin euro mu ne oynuyor? 750 veya 800 bin euro. Şimdi sen o paraya Ulanovas, Zach LeDay abi yaptığı etkiye bakıyorsun. Shavon Shields. Ha, tamam yani Shavon Shields'ı sezon başında sorsan kimse bu kadarlık büyük bir patlama yapmasını beklemezdi. Ama işte Dechampierre'den de beklemezdi. Sen Dechampierre'i bulabiliyorsan onu da bulabilirsin demektir. Ben bu gözle bakıyorum. Yani bu aslında GM'lik dediğin şey biraz hani şey yetenek bulma ve yetenek parlatma işi değil mi abi zaten?
Abi ya bir de şöyle bir şey var yani onu da unutmamak lazım. Hani bu sene bitti artık. Önümüzdeki sene Nando 34, Veseli 32 yaşında yani önümüzdeki sene.
Abi bu arada şöyle bir şey var. Nando'nun zaten sözleşmesi bitti. Ulanovas ve Bartel'in birer yılı daha var. Lorenzo Brown'un da bitti. Muhtemelen Lorenzo Brown kalmaz. Ama Ulanovas ve Bartel büyük sıkıntı olacak para anlamında. Ki Nando De Colo'nun da kalmasını isteyecek miyiz, istemeyecek miyiz? Bana sorsan kalsın tabii ki de.
Şuna da değinmek lazım. Şimdi sen bunları yaparken maliyet diyerek kimleri gönderdin abi? Kalinic'i gönderdin. Ya işte Kalinic'i bu sene Valencia'da oynadığı oyunu gördük abi. Senin savunmanda o sertliği gösterecek hiçbir oyuncu yok. Şu çok dikkatimi çekti bu sezon adına. İşte Obradovic takımlarında mutlaka takımda en az 2-3 tane basketbolun pist tarafını yapabilecek gizli sertliği olan 2-3 tane sağlam adam oluyordu. Yani örnek vermek gerekirse Peruantic, Kalinic. Tamam, bu adamlar sert oynamayı seven, arada temiz temiz çaktırmadan dirseğini vurur. Rebound'a çıkarken adamı aşağı çeker falan. Ya bunlar oyunun içerisinde olan şeyler çünkü. Ya bunları iyi yapabilen ve bunu da oyunu bozmadan yapabilen adamlardı. Şimdi bu seneki takım biraz şey gibi ya, sen ben bizim olan abi, hepimiz iyi insanlarız işte, ne güzel. Bak bir araya da geldik, üzmeyelim, kırmayalım birbirimizi der gibi bir havaları var. Yani şimdi o kadar yumuşak pamuk helva gibi başladı ki, bak ne zaman sertlik başladı abi? Guduric geldikten sonra. Şimdi bir kere hani şunu göz ardı etmemek lazım. Ne olursa olsun abi bu iş işte özellikle böyle Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek ekseninden mutlaka takımında abi bu işin sertliğini bilen en az 3-4 tane oyuncun olmak zorunda. Yoksa dayak yiyorsun abi. Şimdi bu seneki mesela örnek verdiğimizde Bayern Münih'in başarısının arkasında yatan en önemli nedenlerden bir tanesi kim abi? Vladimir Lucic.
Lucic.
Abi Lucic her maç itinayla böyle faulü de almadan çok güzel döve döve oyununu oynadı mı? Oynadı abi.
Aynen öyle abi.
Sen senelerce bu oyun düzenindeyken bir anda böyle sertlikten yumuşak pamuk helvaya geçersen hakem de doğrar seni. Sen o sertliği de gösteremezsin, direnci gösteremezsin. Bunun yine iyi örneklerinden bir tanesi, sadece savunma tarafında diye düşünmemek lazım. Bu aslında mental bir durum. Takımın direncini göstermesi açısından bizim için kritikti. Sezon içerisinde kaç sefer gerek Lorenzo Brown'un gerekse Danilo Bartel'in bomboş pozisyonda üçlüğü atamadığını, potaya baka kaldığını falan gördük.
Abi en son Çeski maçında.
Tabi. Böyle... Ya atsana diyorsun ya. Evden sen atıyorsun. Adam oradan atmıyor. Şimdi bu aslında mental dayanıklılıkla ilgili olan bir durum olması nedeniyle. Ya biraz önümüzdeki senenin yapılanmasında birinci öncelik verilmesi gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani orada ciddi bir mental anlamda daha güçlü oyunculara ihtiyacımız var.
Evet. Kesinlikle. Ki pazar da o kadar geniş olmayabilir yani. Bayağı sıkı bir pazar bizi bekliyor gibi geliyor.
Aslında şuna da bakmak lazım. Yani evet, ama burada o da aslında yani Dechampierre örneğini vermemdeki temel neden oydu. Sadece Euroleague'e odağı aldığımız zaman evet havuz daralıyor. Ama Yani FIBA Şampiyonlar Ligi'nden de çok iyi oyuncular geldi. Yani bugün mesela Monaco'ya baktığın zaman da çok çok iyi oyuncular var. Dolayısıyla biraz radarı geniş tutarsak oradan çok daha iyi yetenekleri daha uygun bütçelerle toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Burası tabii ki hani her gelende bir Dechampierre efekti yaratmayabilir ama rotasyon açısından zenginleştirmek için çok büyük fırsat olacaktır. Ondan sonra çünkü o zamanı kaçırdığında dönüyorsun Türkiye Ligi'nden Alex Perez almak zorunda kalıyorsun.
Çok doğru. Bir de şey yani dediği doğru, Sinan'a çok katılıyorum yani. Hani sadece böyle Euroleague yelpazesi altından bakmamak lazım. İşte Dechampierre öyle çıktı yani. Birazcık böyle bir alt liglerden potansiyelde oyuncular alınabilir yani. Hoş bizde squad mefhumu ne kadar çalışıyor ondan emin değilim ama.
Ya sonuçta mesela... bacanak var evet. Ya abi şimdi dönüp baktığında Paul Zipser'ı 2 sezon önce almazdın ki takımına. Ama Bayern Münih'te geldiği nokta itibariyle adamlar da kendini yükseltti. Buna hep şu gözle bakmak lazım. Nikola Kalinic de Fenerbahçe'ye gelmeden önce tamam yani ortalama üstü bir oyuncuydu ama o kadardı. Yani Fenerbahçe'de oynadığı oyuna bakıyorsun adam kalbur üstü bambaşka bir seviyeye çıktı.
İşte abi bunları zamanında almak lazım bir de. Şimdi o Zipser'ı bu o yıldan sonra biraz zor yani
alırsın. Zor alırsın. Real falan alır artık zaten bu satın.
Aynen. Real basarlar alacak parayı. Yani.
Tabii. Ya bence zaten Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene için en temel ihtiyaçlarından bir tanesi oyuncu gelişme. Yani şimdi şuna bakıyorum çünkü bizim Dechampierre haricinde bu sezon alıp da oyununu geliştirdiğini gördüğümüz başka bir seviyeye çıkan bir tane daha oyuncumuz var mı?
Ya yani tabii şimdi... orada şey var yani aldığın oyuncu daha üst bir takıma geldiği zaman üst seviyeye çıkması için ekstra bir şey yapması gerekiyor. Lorenzo Brown bunun için çok kötü bir örnek. Yani çünkü Kızıl Yıldız'ın kralıyken burada aldığı tüm sorumlulukları patlatıyor. Çünkü çok panik. Hani başarısız.
Tamam doğru. O zaman antrenmanlarla bunu çözmen lazım. Yani şimdi
ya mesela... da Lorenzo Brown'u getirmemen gerekiyor.
Ya da, rolleri farklıydı roller.
Tamam
yıldızdaki rolü farklı, buradaki rolü farklıydı. Tamam. Buradaki role ayak uyduramadı herif yani.
Neden abi? Çünkü sende orada Nando oynuyor.
İşte maç sıkışıyor. Kendisi böyle bir bok yapmam lazım moduna girip saçma sapan drive'larıyla çember dövdü herif sürekli yani.
E tamam abi neden? Çünkü sende orada Nando oynuyor. Nando'nun oynadığı rolü sen çalamazsın burada. Tamam. Madem öyle bir rolü veremeyeceksin o zaman neden bu adam? Hadi evet. Aldın.
Aynen.
Ama şöyle o zaman abi, adamı geliştir.
Nando'nun sıçtığı maçlar da oldu.
Yani bayağı orada da alamadı sorumluluğu.
Orada da alamadı.
E tamam. Ya işte bak ben de bunu demeye çalışıyorum. O zaman böyle bir problemin varsa da ve elinde böyle bir oyuncu da varsa o zaman bir antrenörlük becerisi olarak oyuncuya başka bir alternatif yaratman lazım. Yani ben bunu şu gözle bakıyorum çünkü. Şimdi Obradovic döneminde aldığımız oyuncular hep aynı rollerde mi oynuyorlardı? James Nani'di. Biz aldığımızda 2 numaraydı. En son 4 oynuyordu ya. Yani 2, 3, 4'ün hepsini oynayabilir hale gelmişti. Neden? Antrenmanlarda ona göre çalıştığı için, rolleri ona göre değiştirildiği için, o role uygun programla hazırlanarak geldiği için onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu hani tabii ki Obra dönemiyle karşılaştırmak çok doğru değil ama oyuncu gelişim açısından bakıyorum. Sertaç Şanlı'ya örnek vermemin de nedeni oydu. Yani o tarafta da bir şey beceremedik bence. Yani önümüzdeki senenin en önemli hedeflerinden bir tanesi de onun da olması lazım. Yani Tarık gibi bir potansiyelim var elinde. Geliştir abi daha çok süre ver. Bak adam 3 maçta tamam yenildin ettin ama Tarık kazandın.
Evet güzel oynadı.
Ya orada Sertaç Şanlı örneği ne kadar doğru bilmiyorum. Şundan dolayı diyorum yani 3. sezonu yeni patlama yapıyor. Yani süreç alan bir şeyse 3. yıl sonundaki patlamaya eyvallah katılıyorum. Ama şunu sorayım size. Yani Obradovic dönemiyle bu dönem arasındaki aslında büyük farklardan birisi de şuydu. Kokoşkov geldiği zaman takım hazırdı. Önümüzdeki sezonu Kokoşkov planlayacak. Yani en azından umuyorum. Hani oyuncuları falan o seçecek. Ya bu konuda heyecanlı mısınız peki?
E tabii yani şu andaki en büyük beklentim o zaten yani. Hani bir kere kendisine Sırp olması sebebiyle bir kere Sırbistan pazarından iyi oyuncular mutlaka bekliyorum. Yani o az önce değindiğimiz gibi yani sertliği olan, direnç göstermeyi bilen ve hani oyun içerisinde basketbol IQ'su da daha yüksek oyuncularla başlamamız gerekiyor bir kere. Yani böyle topu aldığı zaman Allah ben nereye vereceğim şimdi set neydi unuttum falan diye böyle far görmüş tavşan gibi bakan oyuncu olmuyor yani. Hele de Euroleague seviyesinde bu düzeyde olmuyor. Bacanak'tan da ümitliyiz bakalım yani. O da hani ne yapacak
onların, göreceğiz ama. Onların eli konu uzundur ya onların. Evet. Yani ben 1-2 oyuncu bekliyorum kesin.
Aynen. Yani dolayısıyla o pazardan ihtiyacımız var. Bir. İkincisi bence asıl kritik konulardan bir tanesi de Yerli rotasyonunda da ciddi iyileştirmeye gitmemiz lazım. Yani o tarafta da aksayan çok yön var. Yani hani Ahmet Düveroğlu da sonuçta Ahmet Düveroğlu diyorsun ama Lübnan vatandaşı. Yani yerli rotasyonundaki oyuncularına bakıyorsun. Berkay Candan var. Ne denir adına? Kenan Sipahi var. Tamam, yani bunları zaten Euroleague seviyesinde hiçbir zaman oynatamıyorsun. Yani Büyükçekmece maçında oynatmak için de o oyuncular mı hani? Anlatabiliyor muyum? Sen oradaki rotasyona sokmayacaksan oradaki kalibre de bozuluyor.
Abi Ahmet Düveroğlu bile geldi 28 yaşına ya.
Tabii.
Seneye 29.
Genç Ahmet.
Evet. Ha ama mesela şu var. Ahmet'in yerine hala koyabileceğin oyuncu bulamıyorsun işte. Kim var alternatifi? Yok.
Yok abi. Aynen öyle.
Abi bu arada Sinan senle onu konuşmadık da yani ilk iki maç Ahmet yoktu. Üçüncü maç ilk beş başladı.
Evet.
Yani.
Niye öyle?
Neden?
Bel sakattı abi. Bel sakattı.
Bel sakattı. O sakat mıydı?
Sakattı. Beli sakattı.
Abi Altun biz boş yeri saydık lan orada.
Sağdan önce.
Beli sakattı adam. O yüzden sırt bel sakatlığı vardı.
Hiçbir yerde yazmıyor etmiyor. Ne bileyim ben yani. Adam yine Sinan bilmese ben yine pas geçecektim. Yani yok, bel sakatlığı. Ondan niye oynayacaktım?
Aynen o yüzden yani. Ki mesela şunu da net söyleyeyim yani. Ahmet Düveloğlu da yani hani Obradoviç tedris hatasından geçtiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Abi ne olursa olsun belli bir kalibrede oynuyor adam yani. Hani o standartını bozmuyor. Ya yani Ahmet'in ne yapıp yapmayacağını öngörebiliyorsun zaten.
Evet evet. Zaten onu bilerek oynatıyorlar yani.
Tabii.
Doğru söylüyorsun.
Abi o zaman şöyle yapalım ya. Seneye Lorenzo Brown gitsin mi kalsın mı?
Gitsin.
Alex Perez?
Gitsin.
O gelmedi ki gitsin. Abi Kaufman diye birisi oynuyor. O kim?
Abi herif fiziken burada da yani ruhu yok herifin. Ruhu
hayır adı bir de Alex Perez değil ki abi. Adamın Kaufman yazıyor formada. Yani sen kimsin kardeşim yani?
Abi ben o ikilemi hala çözemedim yani. Adamın sırtında niye Kaufman yazdığını
hiç, anlamadım. O zaman Ahmet Düveroğlu da Hamido yazalım yani.
Yani gibi. Hiç.
Marco Guduric gitsin mi kalsın mı?
Sen takım gitsin Guduric kalsın. O ne ya öyle? Öyle soru mu olur?
O kalsın tabii.
Tamam.
Guduric benim öz evladım.
Abi Melih böyle oynayacaksa gitsin.
Abi Melih yani hazır böyle evlilik hazırlıkları falan. Daha strese sokmasın kendini. Euroleague falan. O mutlu mutlu yani. Bir evlilik hayatı dileyelim.
Yani ne gitmez Melih, tabii ki de.
Allah
yani
yolunu işte, açık etsin.
Kaptan devam etsin. Melih falan hesabına gitmezdi ama böyle oynayacaksa gitsin abi yani. Böyle bir daha bu Melih, bir daha bu seneki gibi görmeyelim yani.
Melih bence de emekli olsun abi.
Yani çok kötüydü abi bu sene.
Hatırlamak istemiyorum. Tarık.
Tarık kalır abi. Adam genç zaten daha ya.
Abi Tarık zaten kalsın yani.
Kalsın.
Tabii ki.
Süper. Nando. Kritik soru bu.
Abi Nando kalmak zorunda şu anda. Neden? Eğer Nando'yu göndereceksen oyun sistemini değiştireceksin. Tamam mı? O zaman Kostas gibi bir oyun kurucu bulmak zorundasın. Şu an Euroleague'de Kostas'ı...
Ya bırak artık şu Kostas'ı ya.
Bırakmam kardeşim. Ne oldu? Bak Kostas öyle dediniz böyle dediniz. Oyun kuramadık oyun kardeşim. Yunan Guard gibisi var mı ya? Hem de solak. Pazarın en nadide ürünü oğlum. Bulunmayacak nimet bu. Ne yapacaksın sen? Adam bak dolduramadık yerini işte. Kostas dediğin adamın yerini dolduramadın ya. Lorenzo Brown'muş. Ya Mrs. Brown ya. Yapmayın bunu gözünü seveyim yani.
Abi Nando kritik bir soru.
Ya Nando oynayacak oyun stilini belirleyecek. Bak, Nando'yu tutacaksan başka transfer yapman lazım.
Şimdi bak adamın şu anlamda kritik. Yani oynar oynamaz kısmında değil. Yine oynar yani oynamasına da. Şimdi Nando geldi seneye kaç? 34.
Evet.
Şimdi sözleşme bitti. Şimdi ne olacak abi herif? Herif doğal olarak diyecek ki uzun bir sözleşme isteyecek.
En azı
çünkü
bir
şey. Çünkü son yıl son sözleşmesi evet. Artık. Ondan sonra
ver
elini Monaco. Tamam mı? Oralarda takılmaca. Şimdi son sözleşmesini yaptığı için uzun bir sözleşme isteyecek. 2-3 yıl isteyecek.
Tabii.
Şimdi işin gerçeği ben mesela yönetici olsam 3 yıl falan bir sözleşme yapmam yani Nando'yla. Ne olursa olsun abi. Tamam mı? Yani ona ayıracağım bütçeyi daha potansiyelde biraz daha yaşı aşağıda oyuncuya harcamak isterim. O noktada da abi o kararı işte Kokoşkov verecek. Kafasındaki takım neyse tamam mı? Nasıl bir şey planlıyorsa ona göre gitsin ya da kalsın diyecek ve o noktaya geldiğimiz zaman da eğer gitsin derse de ben okeyim.
kalsın derse de okeyim. Ben orada Kokoşkov'un dediğinin paralelinde giderim yani. Çünkü abi orada şey olacak yani. Orada bir ikilem olacak. Şimdi başka takımlar ona para verecek takımlar olacaktır yani.
Mutlaka.
Nando'ya. Ama ben mesela 3 senelik riskini almam Nando'nun. Ben olsam.
Abi Nando'ya da yüksek para verecek takım yok bu arada.
Real.
Ya verirler abi.
Real falan vermez abi.
Hayatta Real vermez de.
Abi i̇şte verir bu... Neden? Sergio Llull ile Rudy Fernandez gidiyor artık abi.
Hayır abi. Şeydeki abi. Gibi olur abi. Bu Teodosic'i alan siktir bok İtalyan takımları falan verir ancak.
Yani. Nando da oraya gitmez ama.
Juventus Badalona.
O gitmez oraya.
Benetton ya, Traviso.
Montepaschi Siena.
Oğlum lan öyle takımlar vardı. Ne oldu lan onlar harbiden? Yok oldular gittiler.
Kinder yani. Bologna.
Onlar sürekli şey abi sponsor isim değiştirdikleri için ondan kafa karışıyor. İtalya Ligi'nde takımın satın alabiliyorsun ya ismi hakkında.
Aynen. Tamam. Tau Ceramica o zaman.
Aslında iki takım var.
O Tau Ceramica da Baskonya aslında şu anda.
İtalya Ligi iki takımdan oluşuyor oğlum. He, sürekli adları değiştiği için biz 15'li falan takım var sanıyorsun.
Milka Çikolata abi.
Abi bizim bu takımımızda kalacak olan iki tane adam var abi net. Guduric Veseli.
Dur Sinan, spoiler verme. Daha geliyoruz. Bak yanlış. İki oyuncu dedim, birisi gidecek mi? Dechampier gitsin mi o zaman Sinan?
Ya tabii ki.
Abi şöyle. Abi. Yani Dechampier biliyoruz. Şu anda senin için hani inanılmaz vazgeçilmez bir oyuncu mu?
Abi benim abi, için vazgeçilmez bir oyuncu. Yani
Alex'le falan. Yok yok yo, hayır hayır. Yani şey olarak diyorum. Hani Veseli, Guduric. Ondan sonra Dechampier'i söyleyebilirsin. Ya bak Nando'dan bile vazgeçebiliyoruz. Doğru mu? Belli bir mantık çerçevesinde.
Abi bu podcast'i çekmeseydik Dechampier gitsin diyebilirdim ama artık Altun evladı, o yüzden
ondan diyebiliriz. Tamam kalsın. O da bizimle o zaman. Hadi. Ya sonuçta şu var abi. Yani senin bu takımında şu anda 3-4 oyuncu haricinde hani elle tutulur süper bu da kalsın kesinlikle kalması lazım diyebileceğin adam çıkartamıyorsun.
Abi aynen. Tamam. Danilo Vartel abi mesela.
Yani Altun dediği gibi rotasyon için tutayım dersin de Zekledeyi 800 bin euroya oynadığı yerde sen 1 milyon euroya bu adamı niye oynatırsın o zaman? Hatta daha doğrusu şöyle, niye oynatmazdı kenarda otursun? O kadar zengin misin? Değilsin. O zaman doğru kadro mühendisliği gerekiyor. Tamam mı? Ya şimdi mesela oyun stiline baktığında Bartel ile Ulanovas arasında ne fark var abi? Hiçbir fark yok.
Hiçbir fark yok ama.
O zaman aynı tipte iki tane oyuncuyu neden alırsın abi? Ya fotokopi mi çoğaltıyorsun?
Ki bir de çok kırılgan bir oyuncu.
Evet, ikisi de çok kırılgan. Hani ikisi de çok agresif tip olur da hani faul riskine girersek bunu çıkartırım da bunu koyarım dersin, o da yok. Öyle bir şey de yok.
Aynen.
O zaman?
Abi bu arada Bartel 400 bin euro alıyormuş. Bayağı Münih'te şu an bizden 1 milyon alıyor yani.
İşte ya onu demeye çalışıyorum abi. Yani şu anda mesela dönüp baksak Lucic falan bizdeki oyunculardan çok daha az paralar alıyorlar. Paul Zipser, Hakeza.
Abi euro olmuş 10 lira yani. Dönme Bartel'e verilen 1 milyon euro çok büyük para yani.
Yine ekonomide damarımıza bastın Soner.
Bu arada bak şeyde konuşmak lazım. Bütün bunu hani bahsettiğin takım Bayern Münih. Ya Avrupa'nın en zengin spor kulübü denebilir şu anda. Genel totaline baktım. Yani Barcelona, Real'in etiket değeri daha yüksek olabilir ama finansal olarak kasasında bir fiil aktif para olarak Bayern Münih'ten daha zengin bir takım olduğunu düşünmüyorum ben. Şeyleri hariç tutuyorum tabii. Manchester City sadece futbol kulübü işte. Yani spor kulübü anlamında söylüyorum.
Aynen.
Yok yok değil. Juventus kesinlikle değil abi. Onu çok iyi biliyorum. Yani bu şey Arap sermayesiyle zenginleşen futbol kulüpleri hariç tutuyorum. Çünkü Bayern spor kulübü yani bir sürü branşta şeysi var. Ama Bayern abi yani çok profesyonel yapılanmayla gidiyorlar. Adamlar bak kaç senedir üstüne koyarak yavaş yavaş adamlar playoff'a geldiler ya. Ve yani hani ben Milano'yu geçerlerse de hiç şaşırmayacağım. Ya, ne olacak Final Four?
Abi İtalyan lobisi olmadığı için bir şansları var gibi geliyor bana şu an.
Evet işte yani ve çok sert, çok iyi de bir basketbol oynuyorlar ve hani diyorum ya sezonun başında o takımdan kimi almak istersin desen bir tek Lucic işte yani hani başka doğru düzgün sayacağın isim yok. Ama adamlar makine gibi oynadılar.
Aynen. O zaman Bartel'i şartlı kalsın mı diyoruz yoksa gitsin mi diyoruz?
Şartlı kalsın.
Ben gitsin diyorum abi. Size katılmıyorum.
Bartel mi?
Abi yerine kimi koyacaksın? Soru o.
Abi Bartel'i ben bench'e oturturum yani. Ama bench'e oturturum onu söyleyeyim.
Evet. Ya ilk 5 çıkartmasın da rotasyonda kullanırsın. Çünkü yerine o kalibrede bir adam bulman da çok zor şu anda. Ya çünkü Euroleague'in Euroleague'in en sıkıntılı pozisyonu şu anda 4 numara. Yani 4 numarada 5 tane çok iyi adam say dediğin zaman tıkanıyorsun işte. Bak, yani konuşalım işte burada. Belli adamlar yani. Tamam yani bak bakıyorsun Anthony Randolph. Bu sene sakatlandı, Real patatesi çevirdi herif. Yani öbür tarafta Brandon Davis var. Brandon Davis gibi adamı sen şu anda parayla alamazsın. İmkanı yok. Barcelona'da.
Clyburn.
Tamam.
Onu da parayla alamazsın.
İşte Clyburn var. Alamazsın. Efes'te Moerman Singleton ikilisi var. İkisi de tam performans veremedi. Yani ya, bir yarısında birisi biraz daha iyi oynadı. Bir yarısında birisi biraz daha iyi oynadı. Ama hani böyle yok yani. Problem orada.
Sıkıntı büyük orada abi.
4 numara adam bulamıyorsun.
Peki Jan Veseli herhalde...
Abi Veseli'nin üstüne takım kuracaksın gene. Yapacak bir şey yok.
Abi Veseli olur. Bu arada 4 numarayı da Yabusele'yi alırız biz.
İnşallah.
Aa, alsak çok iyi olur.
Onu da söyleyeyim yani.
O da zor transfer çünkü şu bence, an herkes bence onu almak istiyor.
Olur yani.
Bu arada mesela alttan parlayan adamların hepsi de NBA'ye gitmeye çalışıyor. Yani dönüp bakıyorsun.
Abi çünkü çok paralı oluyorlar.
Hani canavar gibi gelen bir Osman Garuba var abi. 4 numarada en iyi bence çıkan çocuk. Gidecek abi NBA işte. Ne olacak?
Abi bu arada Jan Veseli ile ilgili maçta konuşmadık ama Jan Veseli'nin 3. maçta atılması yani Führer'e katılmasını ben kaldıramıyorum. Yani hiç yakışmadı.
Abi oradan sonra kayış koparamadan da ya. Bir tane savunma faali yapmamışsın işte yiyorsun. Ha dediğin gibi belki de Veseli'ye vereceksin kaptanlığı, yaptırtmayacaksın onu.
Ya bence yapmamalıydı ne olursa olsun. Ama tabii ki formasını asarız inşallah. Şu an takımda en sevdiğim oyuncu.
Bence asarız abi yani adam da mutlu zaten Fenerbahçe'de oynamaktan. Veseli'nin kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Ha bu arada Fenerbahçe'yi gerçekten seven adamlar da kendini belli ediyor. Burada Peruantiç de bir selam olsun. Sol koluna yaptırdı Fenerbahçe armasını dövme olarak.
Aa, aslan.
Onu da es geçmeyelim.
Bir şey diyordun
abi. Abi ben Kokoşkova, şu anlamda güveniyorum. Önümüzdeki sene kadro yapılanması açısından. Hani zaten işte eli kolu uzun Sırp muhabbetini yapmıştık ama bir yandan da adamın çok uzun süren bir NBA geçmişi olduğu için ben NBA'den sıçıp sıvayan ve geri dönmesi muhtemel adamları takıma çekmesi konusunda da bir atraksiyon beklerim yani kendisinden.
Evet.
Yani hani orada yani istediğini tutturamayan, istediği zamanı almayan ya da ne bileyim herhangi bir nedenle, ailevi bir nedenle bilmem neden mutlu olmayan. Yani sonuçta adam yüzyıllarca orada yardımcı koçluk yaptı yani hani illaki bağlantıları da vardır. Oradan da
G-League'den bile adam olur aynen, yani.
Kalbur üstü oyuncu yani bir squat falan illaki vardır yani onun bir connection'ı. Oradan da ben bir iki adam yani hiç kimsenin bilmediği, öngörmediği ulan bu kim lan deyip de seneye iş yapabilecek adamlar getirebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Amerika'dan.
Amerika'dan. Direkt aklıma Porzingis geldi abi. İnşallah Porzingis'i getirir bize.
Porzingis gelmez de abi. Yani ne bileyim. Yani olabilir yani şu an yani hiç bilmediğimiz aklımıza gelmeyen oyuncular da. Yani o anlamda da bir ışık olabilir diye umuyorum.
Güzel bir nokta Altun. Kyle Quinn peki o zaman kalsın mı gitsin mi Altun?
Yani getireceği adamlara göre bunu cevap verebilirim.
Katılıyorum.
Yani eğer kimin getiremiyorsa adam kalsın. Ama hakikaten iyi bir iki alternatif getirir. Gitsin abi.
Bence kalsın abi. Jaralili peki?
Abi yani overall'a bakınca eksileri artılarından fazla maalesef. O yüzden gidebilir.
Boom! Sinan farkında mısın? Altu gitsin diyorsa abi Jaral herhalde şu an kulüpte kimse şey yapamaz kendini. Ben evet, edemez.
Yok abi gitsin. Gitsin abi.
Abi ben de gitsin diyorum. Kenan Sipahi.
Gitsin. Uzatmaya bile gerek yok. Bak net gitsin. İyi günler.
Aynen. Ama işte Türk kalmadı. Bitti. Yoktur.
Ha sadece ligde oynatacağım diyorsan rotasyona tut işte. Yani.
Ligde için o kadar. Lig için tutacaklar.
Peki Ali Muhammed başka
abi,
bir
şey. Abi o emekli olacak artık ya.
Abi o bitti artık yani. O bir daha oynamaz.
Emeklilik canım. Bu sezon son. Ne yapacaksın lan?
Abi Bobby Dixon'ın da umarım kaç yaşında güzel yani. Bir emeklilik maçı olur. 36 galiba. 83 doğumlu. 37. Evet. 38.
Ne yapacaksın abi yani? Kaç yaşında?
Abi 38 abi, biraz zaten. Biraz
daha konuşursa 48 olacak.
Zaten seneye 39 abi. Yani.
Peki. Ahmet Düveloğlu kalsın mı gitsin?
Kalsın abi.
Abi evet, hiç olmazsa rotasyon oyuncusu olarak tabii, kalır. Tabii. Zaten hep o rotasyon oyuncusu kalacak maalesef bu gidişle de. Ben isterdim ki ilk 5 oyunculuğuna yükselsin ama her zaman abi bir rotasyon oyuncusu olarak kalacak. Çünkü çok kesinlikle. Da bir artı eksi bir şey olmuyor adamda yani maalesef. Çok bekledik ama kesinlikle. Her zaman bir rotasyon oyuncusu olarak kalacak o.
Geldiği zaman çok heyecanlandırmıştı. Yükselişi iyiydi ama ondan sonra durdu. Ben de gitmesinden yanayım ama kalır muhtemelen.
Ya geldiği zaman da çok heyecanlandırmamıştı ama yine de sevinmiştik yani.
Evet. Abi ben aşırı beleşe adam bulduk diye çok mutlu olmuştum. Çünkü iyi oynuyordu birkaç maçta. Obradoviç'le beraber ama olmadı. Peki Ulan Avaz.
İyi günler.
Güle güle.
Tek yön bilet.
Bay bay.
Hoşçakalın. Tamam abi, kadroyu saydık. Yani senin kadrosu belli. Umarım Cerrahi'nin bunu dinler.
Farkındaysan çok dinler. Adam yolladık. Bu arada hop gitti.
Evet.
Neyse şey yapmayayım. Baya adam yolladık yani.
Gerardini de Soner'i gönderdi.
Aynen. Gerardini deyip kendimi yolladım. Aynen.
Zaten abi sonuçta işte bakarsan yani işte tek tek oyuncudan üzerinden de gittik. Yani neredeyse yarısını yolluyoruz yani. Üçümüz
de. Bu arada şey de söyleyeyim ben. Yani. Seneye özellikle Real Madrid ve Fenerbahçe'de çok ciddi yapılanma bekliyorum. Her iki takımda da yani. Çünkü Real de çok oyuncu kaybetti.
Evet, evet.
As takımdan özellikle çok oyuncu kaybettiler. İki takımda da çok ciddi yapılanma bekliyorum. Bakalım yani önemli gelişmeleri gebe gibi duruyor.
Bence de abi. Zaten Real şurucu noktaya bir de mucizevi bir şekilde geldiğinin çok farkında bence.
Tabii canım. Pablo Lasso'ya yazar yani o başarı.
Yani aynen evet. Öyle. Onlar çok çok bayağı para harcayacaklar belli yani.
Kesinlikle. Kesinlikle yani.
Oğlum şu Campazzo mutsuzsa onu biz alsak lan.
Ya boşver Campazzo'yu, Melli'yi alalım abi. Doğru düzgün sürede vermiyorlar. O takımları o takıma gönderip duruyorlar adamı zaten. Gelsin bize ya.
Vallahi abi Campazzo'nun şöyle bir şeyi var ama. Ya 2 yıl içinde Avrupa'ya dönerse dönebileceği tek takım Real Madrid. Onun koşulu öyle.
Nasıl?
Evet. Ben
2 yıldan yani. Önce Real haricinde başka takım dönemiyor 2 yıldan önce.
O zaman gelmesin. Hiç gelmesin o zaman. Vazgeçtim.
Abi bu arada şeyde çok acayip. Bak Luka Vildoza'yı da parasını verip aldılar. Yani şeyde kalmıyor yani. Guard da kalmıyor bu arada Euroleague'de. Kim oynatacaksın falan böyle yani. Arap saçına dönüyor iyice iş.
Benim anladığım zaten ya Şampiyonlar Ligi ya da G-League'den oyuncu bulmamız gerekiyor abi. Yoksa yok yani.
Evet. Yok. Yok şu an için
bir
yok.
De yani belli kalbur üstü adamların artık böyle yaşlar kemale ermeye başladı, anladın mı? Artık o adamların da böyle etkinliği azalmaya başladı. Mecburen bir yerden bir kaynak bulmak gerekiyor. Yani bütün tabii. Takımlar için geçerli bu.
Tabii.
Yani artık yaşlanıyorlar abi. Ufak ufak şeyleri gidiyor yani.
Hı-hı.
Bu arada mesela yeni bir Nando De Colo da yok yani hani net olarak.
Abi zaten şu an Euroleague'in indeks sıralamasına bakıyorum. Ya ilk 6'da 2 tane Fenerbahçeli oyuncu var. Yan Wesley ve Nando De Colo. Yani bu takımın Final Four yapamaması çok büyük sıkıntıları işaret ediyor yani. Sen çok iyi...
Yok abi değil işte 2 tane... Ha ama rotasyonu dolduramıyorsun. Hı-hı. İşte sıkıntı orada zaten yani.
Aynen. Orada çok büyük sıçmışız. Seneye Gerardini ve Kokoşko kalsın mı? O soruları da sorayım size.
Kesinlikle kalsın. Daha iyisini bulamayız.
İkisi de kalsın diyorsunuz.
İkisini kesinlikle yani yok daha iyisini bulamazsın şu anda.
Ben zaten bu bölümden önce gayet mutluydum. Şirinler Köy'de yaşayan bir şirin gibiydim ama şu an sizle konuştuktan sonra seneyi umarım Euroleague'de olmayı izliyorum. Çünkü Euroleague'in
hayata küstürdük gene.
Abi. Yani.
Welcome to the Euroleague Soner.
Devotion.
I feel devotion yani.
Böyle de bölümü bitirmiş olalım.
Yani kusura bakma. Kalsın. Sana sorduk. Yani Soner'cim sorumuz şu yani. Euroleague izleyeceksen tamam mı? Önümüzdeki sezon. Yapman gereken iki şey var Soner. Sana kırmızı hap ve mavi hapı vereceğim. Mavi hapı alırsan hiçbir şey hatırlamayacaksın ve her şey adiymiş gibi izleyeceksin Euroleague'i ve hep mutlu olacaksın. Tamam mı? Ama kırmızı hapı verirsem Euroleague'in gerçek iğrenç yüzünü göreceksin. Arka planda hakemlerin nasıl bizi biçtiğini falan izleyeceksin.
Altın ve bir sezondur... Podcast'in başından sonuna adama kırmızı hapı verdik. Maviyi şimdi niye söylüyorsun? Bak ne güzel kırmızı haplı birisi oldu.
Abi önümüzdeki sene için işte adamı şimdiden vereyim yani hapını.
Artık iflah olmaz. Taraflı podcast'i dinledin mi bitti bir kere.
Aynen.
Ben mavi hapı alıp peki şampiyon olacak takımı seçebiliyor muyum abi?
Hayır abi ama şöyle arka planda dönen şeyleri bilmiyorsun mavi hapla birlikte. Yani ulan ha ne güzel mücadele ettik ama yenildik falan elendik diyorsun.
Ferah kavuşuyorsun.
Mutlusun. Aha. Gerçekleri hiç bilmiyorsun yani.
Abi o zaman ben kesinlikle mavi hapı tercih etmiyorum. Kırmızı hapı tercih ediyorum ama Euroleague'i izlemek istemiyorum böyle olduğu zaman.
İşte öyle olmaz bir şey de işte. Yok.
Kırmızı izleyeceksin. Kırmızı hap taraflı abi. Podcast.
Abi çok kötü lan. O zaman ben kırmızı hapı almıyorum abi. Ben mavi hapı almak istiyorum. Çünkü ben her şeyin adil olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum.
Yani işte abi bunu vaktinde seçeceksin. Morpheus Üstad ne demiş?
Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden nükletirsin bakmakları.
Yani öyle bir şey ona benzer bir şey demiş yani Morpheus.
Evet, gülerek eğlenerek bitirdiğimiz bir sezonun sonunda. Evet.
Seneyi ne olur ne biter bilmiyoruz ama. Eğer bizi basketbol, Euroleague başladığı zaman bulamazsanız lütfen Fenerbahçe voleybol podcast'i arayın çıkarız.
Ya da Zagiris Kavanoz podcast.
Evet, Altuğ zaten orada. Sinan senin var mı alternatif podcast şeylerin, arayışın?
Abi ben Houston Rockets yapmayı düşünüyorum ya. Yani bir takım daha nasıl rezil olabilir? Parasıyla rezil olduk bölümleri adı altında Houston Rockets'ı çok güzel çekebiliriz abi. Tam böyle sıçbok takımı oldu yani.
Niye lan? Kevin Porter Jr. alır sazı eline önümüzdeki yıl.
Abi ne sazını alıyorlar? Onlar sazın ne olduğunu bilmiyorlar ki eline alsınlar. Takım çok kötü ya. Arada bir böyle 50-60 sayı atıp kendilerini mutlu ediyorlar o kadar yani. Herkese yeniliyorlar.
Seneye umarım ben de yeni podcastlere başlarım. Altuğ, Zalgiris, Sinan, Hüsnü Rakız. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum abi.
Montepaschi Siena.
Montepaschi Siena'nın şey klasik game maçlarını anlatırım abi.
Aynen. Back to back yaparsın.
Neyse sezon öncesinde Fenerbahçe'mizi düzgün bir kadroyu değerlendirmek ümidiyle diyelim ya.
Evet.
Aynen.
Aynen öyle diyelim.
Taraflı podcast'i takip etmeye devam edin. Arada sürpriz bölümlerimiz olur mu bilmiyorum ama.
Olur. Bir Euroleague kazanını belli olduktan sonra bir değerlendirme yaparız. Gene hakemlere bir hatırlatma yaparız. Aynen. Biraz gene bir üzerimize düşeni yapar. Sezonu da tamamen kapatırız.
Aynen. Şimdiden kazanının Allah belasını versin. Umarım seni Fenerbahçe Beko kazanır.
Çok taraflı oldu bu ya Soner.
Evet.
Abi ben de böyle ya. Benim için Euroleague bitti yani.
Aynen işte taraflı podcast gibi taraflı podcast.
Evet.
Taraflı podcast dediğim böyle olmuş. Ya neyi izleyeceğim abi Allah'ın seversen? Milano serisini mi izleyeceğim yani?
Hiç o seri güzel bu arada. O izlenebilir ya. Maçlar güzel oluyor da. Diğerlerini izlemeye gerek yok.
Peki o zaman. Evet hadi bakalım. O zaman herkese bizi sabrettikleri için teşekkür ediyoruz. Ve umarım en kısa zamanda tekrardan yeni ve güzel, mutlu bölümlerle birlikte oluruz diye bu şekilde kapatmış olayım ben.
Umarız yakın zamanda Sinan sarhoş olur, tekrar bölüm çekeriz gibi anladım ben bu dediğini.
O da olur.
Evet yani çok güzel.
Fenerbahçe adına sezonu bitirdiğimiz, bundan sonrasında öylesine oynandığı bir Euroleague sezonunun bittiğinde son bir belki sürpriz bölümle karşınızda olmak dileğiyle diyelim.
Ben tekrar söylüyorum. Bu dakikadan sonra Euroleague'de oynayan tüm takımların oyuncuları hepsi bir şey olsun ya. Gerçekten zerre umurumda değil. Seneye ne olur ne biter bilmiyorum ama Euroleague adildeyse umarım yönetim de bizi oradan çeker. Eğer çekebilecek bir kağıt varsa çeksinler. Yok. Başka da diyecek bir şeyim yok.
Bayağı sert oldu.
Evet.
Peki o zaman.
Hadi. Neyse burayı da kesersin.
Aynen burayı. Diye böyle.
Kesme sen de olur. Peki o zaman hadi görüşmek üzere.
Hadi görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Ben duruyorum abi. Bu bölümü abi isterseniz basketbol emekçilerine armağan edelim. Görünmez kahramanlar. Ne yapın abi? Sosisli satanından su satanına kadar basketbolu eğlenceli bir spor haline getiren tüm çalışanlara armağan edelim. Malzemecisine, masajcısına. Biliyorsunuz basketbolcular çıkıyor orada takılıyor bir şeyler yapıyor ama arkada görünmeyen çok kahraman var. O kahramanın işçilere armağan ettiğimiz bir bölümle sezonumuzu kapatalım. Herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Öpüyoruz. Görüşürüz seneye.